Ayrım 64.
Gerçekte bu anlamda diyalektik, Batılı ülkelerinin demokratik rejiminde söz ve yazı özgürlüğü muhalefet partileriyle açıkça kabul edilir. Hegel de belirli durumlarda A'nın hem B hem de B olmayan olabileceğini kabul etmiş, bunu diyalektiğinin temeli yapmıştır. Hareket olan, hayat olan her yerde diyalektik işler demiştir. Ancak birçok düşünüre göre değişme, evrim, nitelik değişmesi içerdiği için kesin ve tutarlı düşünceyi önler. 2. Evrimin incelenmesinde diyalektik düşünce tarzının biçimsel mantığa üstünlüğü kabul edilir. Trotsky, bu ikisi arasındaki farkı sırasıyla bir filmle fotoğraf arasındaki farka benzetir. Biçimsel mantığın ilkelerini koyan Aristo'nun henüz evrim kavramının bulunmadığı bir çağda yaşadığını söyler. Bakınız Carew Hunt, AGE sayfa 48. 3. Bundan böyle Marx'ın Kapital'ine yapılan atıflar Le Capital, Fransızca çeviri kitap 1 ve 2, J. Roy, 1949, kitap 3, 14, J. Molitor, 1946-47, Paris, editör Alfred Kos baskısındadır. Kapital'in geleneksel ayrımı 3 cilttir. Fransızca baskıda kitap 1-4, cilt 1'i, kitap 5-8, cilt 2'yi, kitap 9-14'te cilt 3'ü teşkil eder. İktisadi Öğretiler Tarihi ayrıca 8 kitap olarak yayınlanmıştır. Metindeki kitap deyimi bu bakımdan ciltlere değil, fakat bunları oluşturan kitaplara aittir. Metindeki atıf Londra'da 1872 yapılan ikinci baskıya Marx'ın yazdığı ön sözden alınmıştır. 4. Tarihi maddecilikle ilgilenen bazı düşünürler, örneğin Benedetto Gross, Hegel'in düşünceyi gerçek ve maddeyi de düşüncenin yansıması saydığı iddiasının doğru olmadığını, dolayısıyla Marksizmin, Hegelianizmin tam tersi sayılamayacağını söyler. Bakınız C. Hunt, AGE, sayfa 54. 5. Feuerbach, düşünce tarihinde rastlanan, kendisi vasat olsa da dehaların birikmiş düşünce rezervlerini ateşleyen kıvılcım olabilen düşünürlerden biridir. Materyalizmi ve özellikle dini ideolojilerin sefaleti, düşünce planında telafi etme çabası olduğu yolundaki teorisi, Marx, Engels ve daha sonra Lenin üzerinde çok derin bir etki bırakmıştır. Izia, Berlin, Karl Marx, Gallimard, 1962, Fransızca çeviri, sayfa 114 ve 117. 6. Manifest du Parti Communist, A. Labriola, Essai sur la conception matérialiste de l'histoire. Fransızca çeviri A. Bonnet, Paris 1928'e ek 2 sayfa 318. 7. Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy, London, Kegan Paul 1904, ön söz. Fakat Marx bu ön sözde evrim aşamalarını sıralarken ilkel toplumdan önce Asya Gil toplumu da koymuştur. 8. Manifest AGE sayfa 318-338. 9. Praksis, eylem, iş, faaliyet demektir. Praksis karşılığında kullandığımız eylem deyiminin anarşizmle ilgisi yoktur. 10. A. Pietre AGE sayfa 185. 32. Marksizmin iktisadi analizi. 1. Bu bölümün yazılmasında geniş ölçüde J. Robinson, An Essay on Marxian Economics, London, 1952, sayfa 6-9'dan yararlanılmıştır. 2. Zira Marksizm'de bunları üreten kapitalistler artı değeri ele geçiriyor, satın alan kapitalistler ise üretimde kullanırken sadece ödedikleri değeri geri alıyor varsayılır. Marx, fabrikalar, makine teçhizat ile ham maddeleri birlikte sabit kapital diye niteler. Ancak stoklarla akımları toplayamayacağımız için birincilerin amortisman paylarını alarak stokları akıma dönüştürmek gerekir. Kendisi cilt 1'de kapital stokunun her yıl yenilendiğini varsaydığı için kendi tahlili açısından bunun önemi yoktur. Çünkü bu durumda amortisman kapital teçhizatının değerine eşittir. 3. sömürme haddi S bölü V veya S bölü S artı V olarak yazılabilir. Fakat Marx bu iki ifade şeklinin anlam farkından ötürü ikincisini reddeder. Çünkü birinci oran işçinin üründen yoksun bırakılmasını, ikinci oransa sanki bir işbirliğiyle ürün yaratılıyormuş düşüncesini gösterir. Dolayısıyla aynı anlama gelse de Marksist terminoloji yalnız birincisini kullanır. Bakınız Le Capital AGE kitap 3 sayfa 229-30. 4. Daha doğrusu Marx'ın metnine bununla ilgili bir bahis Engels tarafından eklenmiştir. Bakınız Le Capital AGE kitap 9 bahis 4. 5. Tüketimde marjinal fayda teorisi kabul edilse de çoğaltılabilen malların değerinin içerdiği emekle belirleneceği, dolayısıyla bu iki teorinin birleştirilebileceği görüşü ilk kez Tugan Baranovski tarafından ele alındı. Aynı konuda çağdaş bir deneme için bakınız Leif Johansen, Labor Theory of Value and Marginal Utilities, A Critic, AGE, sayfa 295-311. 6. J. Robinson, An Essay, AGE, sayfa 52-62'de, gelenekçi teorinin emek ve mülkiyet geliri arasında fark yapmaksızın, ikinciyi ahlaki bakımdan haklı göstermek için geliştirdiği tahlilin yapay olduğunu belirtir. 7. J. Robinson, Marx and Keynes, Collected Economic Papers, Cilt 1, Oxford 1951, sayfa 139. 33. Marksist emek değer artı değer ve kar teorisi. 1. Ancak Marksist Oscar Lang da bir dönem marjinal analizi kabul etti. Bakınız Marxian Economics and Modern Economics, Review of Economic Studies, 1935, cilt 2. 2. Birinci görüş için bakınız J. Robinson, An Essay, AGE 22. İkinci görüş için bakınız P. Matic, Le Capital Aujourd'hui, Economie et Société, No. 6, Haziran 1967 içinde sayfa 52. Üçüncü görüş için bakınız E. Hyman, AGE, sayfa 162. 3. Bu bahisteki bütün atıflar Le Capital'in daha önce belirtilen baskısınadır. Bu bakımdan metinde sadece kitap ve sayfa numaraları belirtilmiştir. 4. Bu farktan ötürü Ricardo ve Marx emek değer teorisinden ayrı sonuçlara varabilmiştir. J. Schumpeter, History, AGE, sayfa 596. Emek değer teorisi eğer dar anlamda bir nispi fiyat teorisi olarak kabul edilirse, kapitalin 1 ve 3. cildi arasında değer fiyat ilişkisi açısından bir çelişki ortaya çıkar. Bakınız bu bahsin son paragrafı. 5. Genellikle neoklasik iktisatçıların yorumu böyledir. 6. Marx mübadeleyi kısır saymakla Aristo, Orta Çağ düşünürleri, fizyokratlardaki hakim düşünceyi sürdürür. Paranın para ve kapital olarak dolanım süreci için bakınız Le Capital kitap 1 sayfa 138-173 ve kitap 5 sayfa 43-220. 7. Marx, iktisat teorisine yaptığı en büyük katkının emekle emek gücü arasındaki ayrım olduğunu söyler. J. Schumpeter, History, AGE, sayfa 597. 8. Marx'ın geçimlik ücretlerin belirlenmesinde bir tarihsel ve ahlaki unsur bulunduğunu söylemesi, alışılagelen hayat seviyesi kapitalist gelişmeye paralel olarak yükselecek diye yorumlanmıştır. Fakat bu yorum Marx'ın iddiasını çevreselleştirir. Zira bu halde reel ücretler emek gücünün değerini belirliyor demektir. J. Robinson, An Essay, AGE, sayfa 30. 9. Artı değer kavramı Sismondi, Proudhon, Thompson gibi sosyalistlerde de bulunsa da, Marx bunu analitik bir araç olarak sistemine içermiştir. 10. Artı değer, fizyokratlardaki produit net ve Ricardo'daki safi hasılanın değişik anlamlı bir ifadesidir. Fakat meseleye bakış açısı farklıdır. 11. Karl Marx, Value, Price and Profit'ten nakleden M. Dob, Theories of Value and Distribution Since Adam Smith, Cambridge University Press, 1975, sayfa 153. 12. Marx buna ilksel birikim diyor. Bakınız Le Capital, kitap 4, sayfa 205-71. 13. Tabii bu ikisi birbirine eşitse artı değer yok demektir. 14. J. Robinson, An Essay, AGE, sayfa 19. 15. Le Capital, AGE, kitap 9, bahis 3. 16. Ricardo, kâr haddini toplam kapital, oysa Marx kapitalin organik birleşiminin fonksiyonu sayar. 17. Marx'ın kitap 4'te pek açık olmayan ifadesine dayanarak kâr haddi değil sömürme haddinin eşitlendiği, dolayısıyla üretim fiyatının değere eşit olduğunu söylediği, kitap 9'da ise kâr haddinin eşitlendiği, dolayısıyla belirli şartlar dışında üretim fiyatlarının değeri karşılamadığını belirttiği, bunun emek değer teorisinden üretim maliyeti teorisine geçişi ifade ettiği, bu nedenle kendi içinde Marx'ın değer ve fiyat teorisinin tutarsız olduğu ileri sürülmüştür. Marx'ın genel kâr haddinin oluşması ve üretim fiyatlarına dönüşmesiyle ilgili bakınız kitap 10, bahis 9 ve 10, kitap 9, bahis 3. 18. Marx bu eşitlenme için mübadelenin arzi olmaması, tekellerin değerin üstünde satmak veya altında satın almak için karşı tarafa baskı yapmaması gerektiğini belirtiyor. Kitap 10, sayfa 62-63. 19. Ricardo'nun azalan getiri kanunu ve artan nüfus etkenleriyle açıkladığı rant, kâr haddini azaltan bir nedendir. Marx'ta da benzer bir fikir gözleniyor. 20. Bu paragraftaki açıklama için bakınız kitap 10, bahis 8-9-10. 21. Bu açıklama için aynı zamanda Erol, AGE, sayfa 282-283'ten yararlanılmıştır. 22. Bu eleştiri için bakınız J. Robinson, An Essay, AGE, sayfa 25-28. 23. Eski sosyalist ülkelerde faiz haddi yatırım hesaplarına girse de, yatırımların çeşitli alanlar arasındaki dağılımına gösterge olmamıştır. 24. Marx kitap 1'de meta bahsinde değerin içeriğini, biçimini, nicel belirlenmesini incelerken sanki bunu bir nispi fiyat teorisi geliştiriyormuş izlenimi vererek yapar. Örneğin değerin nispi biçimini incelerken verdiği 20 metre kumaş eşittir bir elbise örneğinde şöyle diyor. Elbiseyi kumaşa eşitlerken elbisenin içerdiği emek, kumaşın içerdiği emekle özdeş demektir. Kitap 1, sayfa 60-61. Ancak bahis dikkatli okununca amacının bir ortak değer ölçütü bulmak olduğu anlaşılıyor. 25. E. Böhm-Bawerk, Karl Marx and the Close of His System. İngilizce çeviri, London 1896. 26. M. Dobb, Theories of Value and Distribution Since Adam Smith, Cambridge University Press, 1975, sayfa 159. 27. Örneğin Marksist M. Dobb, Böhm-Bawerk'in polemiği çok satiydi. Sorunun özünü anlamamıştı. Değerlerle fiyatların birbiriyle çelişik olma zorunluluğu yoktur diyor. AGE J. Robinson, bu sadece bir totolojidir. Fiyatlara dönüşecek değerlerin önceden fiyatların değerlere dönüşümüyle elde edildiğini söyler. Collected Essays, Cilt 1, AGE, sayfa 150. P.A. Samuelson ise, fiyat teorisi Marx'ın cevaplamak istediği soruları cevaplayabileceği için, dönüşüm sorununun gereksiz olduğunu, teknik katsayılar verildiğinde aynı şeyi değerler ve fiyatlarla yeniden yazmaktan ibaret olduğunu belirtiyor. Wages and Interest, A Modern Dissection of Marxian Economic Models, American Economic Review, Cilt 47, sayfa 883-92. Marx'ın değer ve sömürü teorisinin bilimde bulunması gereken ilkelere göre incelenmesi için bakınız, Aaron Bowes, Marxian and Post-Marxian Political Economy, Penguin Modern Economics Texts, 1975, bahis 4. 28. L. von Bortkiewicz, Value and Price in the Marxian System, 1906-7'den naklen International Economic Papers, No. 2. Ancak Bortkiewicz, Ricardo Gil sosyalistler gibi bütün malların dolaysız emeğe indirgenebileceğini varsaymıştır. 29. Ricardo da kâr haddini ücret malları üreten kesim olan tarımdaki şartlarla belirleniyor kabul etmişti. Bakınız bahis 9-11. 30. İktisat yayınlarında değerlerin fiyatlara dönüşümüyle rekabetçi kapitalizmde sömürüyle uzun dönem denge fiyatlarını bağdaştırma çabaları yanında ters dönüşüm sorunu da ilgi çekmiştir. Bu da fiyatların emek içeren değerlere dönüşümüne ilişkin çalışmalardan oluşur. 34. Marksist kapitalist büyüme teorisi. 1. Klasik model gibi bu modelde de işçi ücretlerinin tümüyle tüketime gittiği varsayılır. Ne var ki meseleye bakış farklıdır. Bu bahiste de bütün atıflar aksi belirtilmedikçe Le Capital AGE'nin kitaplarınadır. 2. Marx kitap 4'te kâr haddindeki azalışın birikimi de azalttığından bahseder. Birikimi bunun fonksiyonu saydığı izlenimini uyandırır. Fakat bu fikri izlemeyip sonraki açıklamalarında terk eder. Bu bakımdan literatürde Marx'ın birikimi kâr dürtülerine bağladığı görüşüne ara sıra rastlansa da bunu kabul etmek yerinde olmayacaktır. Birikim Marx'a göre kârı büyütmek için yapılır. Kâr artı değer büyüdükçe de birikim artar. Kapitalist ne kadar fazla biriktirmişse o kadar fazla biriktirebilir. Kitap 4 sayfa 34 cümlesi çok açıktır. 3. Kapitalin toplumsal organik birleşiminde yükselmeyle Marx şu iki anlamı birlikte ifade eder. 1. Fiziksel miktarlar olarak ham maddelerle kapital teçhizatının yine fiziksel miktarlar olarak ücret mallarından daha süratle büyümesi. 2. Toplam kapitalin emek içeren değerler kadar üretim fiyatları itibarıyla da organik birleşiminin yükselmesi. Çünkü dönüşüm ilkesinde Marx, sabit ve değişken kapitalin toplam değerinin aynı toplamın fiyatına eşit olacağını kabul eder. 4. Kâr haddinin düşme eğilimine karşı koyan etkenlerin tartışılması için bakınız kitap 10 sayfa 156-172. Emperyalizm teorisiyle ilgili bakınız bahis 37 paragraf 2. 5. Standart teoride üretim tekniği değişmesi iş gücü tasarruf edici, kapital veya toprak tasarruf edici ya da yansız yani nötr olabilir. Marx bu dört imkan içinden sadece birini inceler. Sanayici devriminden bu yana gelişen ülkelerde teknik değişmenin iş gücü tasarruf edici niteliği ağır basmış gözükse de, Batı iktisatçıları arasında bu konuda görüş birliği yoktur. 6. Kapitalin en ilgi çekici paragraflarından birinde Marx şöyle demektedir. Kendi yarattığı kapital birikimiyle emekçi nüfus durmadan artan oranda nispi nüfus fazlası vasıtaları yaratır. Bu kapitalist üretim tarzına özgü kötü bir kanundur. Her üretim tarzının tarihsel değeri olan özel nüfus kanunları vardır. Bir soyut nüfus kanunu ancak insanın müdahalesi olmadıkça bitkiler ve hayvanlar için söz konusu olabilir. Malthus kendisi de dar kafasına rağmen emekçi nüfusun nispi değil de mutlak fazlası diye yorumladığı nüfus fazlasının modern sanayinin bir gereği olduğunu kabul etmektedir. Kitap 4 sırasıyla sayfa 96-97 ve 100. Günümüzde de Marksistler Malthus'un nüfus teorisini ve nüfus artışını önlemek için doğum kontrolü uygulamasını reddeder. Nedeni Malthus'un nüfus teorisinin işçinin sefaletini nüfus artışı gibi tabii bir olaya bağlaması, oysa Marksist teorinin bu sefaletin ve nüfus fazlasının kaynağını iktisadi sistemde bulmasıdır. 7. K. Marx, Le Capital, Kitap 4, Kısım 273. 8. Kapitalist sistemin yıkılışı bakımından Marksizm bazen sistemin iç çelişkileri olarak iktisadi sebepler, bazen de dış etkiler olarak toplumsal ve politik sebepler üzerinde durur. Bu sonuncular arasında sınıf çatışmasını şiddetlendiren sınıf bilinci artışı, şiddetli sendikal hareketler ve her çeşit politik eylem sayılabilir. 9. Bu eleştiriler şu kaynaklardan alınmıştır. E. Adelman, Theories of Economic Growth and Development, London, Oxford University Press, 1962, sayfa 77-78 ve sayfa 91-93. W. Fellner, AGE, sayfa 127-136. J. Robinson, NSA, AGE, sayfa 38-42. 10. Marx'ın Kapital'deki bazı açıklamalarına dayanarak Keynesvari bir efektif talep teorisi bulunduğu ileri sürülmüştür. Bakınız izleyen bahis. 11. Batı ülkelerinde 1973 sonrası yıllarda yaygınlaşan işsizlik, sanayi ve hizmetlerde emek tasarrufu yaratan mikroelektronik devrimle ilişkilidir. 12. Manifest AGE sayfa 337. 13. Wage Labor and Capital 1849, Karl Marx and F. Engels, Selected Works, Moscow 1950 cilt 1. 14. Büyük iktisatçıların öngörüleri ve bunların gerçekleşmeyişi için bakınız F. Zweig, Economic Ideas, A Study of Economic Doctrines, New York 1950, sayfa 25-33. Y. Stigler'da yaşamları süresinde öngörüleri doğru çıkmamış olsa da, iktisatçıların fikirlerini değiştirmek zahmetine katlanmadıklarını belirtiyor. Economists and Public Policy, Economic Impact, sayfa 80, 1983-84. 15. Bakınız bahis 27, paragraf 5-7. 16. Marx'ın öngörüleri Batı kapitalizminde gerçekleşmemiştir. Fakat çağdaş az gelişmiş ekonomilerde kapitalizm bu öngörülere benzer olaylar yaşamaktadır. Dış ödeme sıkıntılarından doğan krizler, artan işsizlik oranı, artan gelir bölüşümü eşitsizlikleri, devlet müdahaleciliği ile zoraki artırılan kâr hadleri ve benzeri buna örnektir. 35. Marksist devresel dalgalanmalar teorisi. 1. J. Schumpeter devresel dalgalanmalarla sistemin nihai çöküşünü iki ayrı olay kabul etmenin Marx'ın temel görüşüne daha uygun düşeceğini söyler. Bakınız History AGE sayfa 748. 2. W. Leontief, Kapital'in 3 cildi bu konuyu ön plana çıkarmada diğer herhangi bir eserden daha etkili oldu. Çağdaş fiyat teorisinden farklı olarak devresel dalgalanma teorisi Marx'a kesinlikle çok şey borçludur diyor. Essays AGE sayfa 74-75. 3. Yuglar 1860'da devresel dalgaların varlığını ve meselenin iktisadi krizden ibaret olmayıp sistemde dengenin bulunmadığını, gelişme sürecinin istihdam, üretim ve gelirde iniş çıkışlarla belirdiğini göstermişti. Devresel dalgaların her safhasının diğerini izlediğini ortaya koyan bu Fransız iktisatçı istatistikçisi, bugün bu konuda kabul edilen görüşün öncüsü oldu.